Satrançta Dünya Şampiyonluğu. İkinci kaset, A yüzü. Lasker Steinitz rövanş maçı Kasım 1896 Ocak 1897 arasında oynanmıştır. Ancak sağlığı iyice bozulmuş Steinitz'in kuvveti eski kuvvetinin bir gölgesinden başka bir şey değildi. Ve maç onun için tam bir başarısızlıkla bitmişti. -10 + 2 = 5. Fakat hayli kavgalı karaktere sahip olan Steinitz sonuna kadar tam centilmen kaldı ve ağır yenilgisine rağmen bu maç hakkında şunları yazmıştı. Neden ben gereken düzeyde oynayamıyorum? Çünkü Lasker hayatımda rastladığım en büyük oyuncudur. Turnuvalarda oldukça seyrek oynamış olan Lasker, büyük olan aralıklarda ilmi çalışmalarıyla uğraşıyordu. 1902 yılında Almanya'daki Erlangen Üniversitesi'nde matematik branşında doktor unvanını en yüksek takdirle alan Lasker, ünlü bir matematikçi ve filozoftu. Şunu da ekleyelim ki Albert Einstein da Lasker'in matematik ve filozofik çalışmalarını çok beğeniyordu. Çeşitli oyunları seven Lasker, 1925 yılında bridge tipindeki iskambil oyunlarının stratejisi hakkında da bir kitap yazdı. Satranççılar arasında bilindiği gibi birçok kuvvetli bridge ustaları var. Örneğin Lasker ve Bogojubov çok kuvvetli bridgeciydiler. Bugün tanınmış bir Alman büyük ustası ve satranç yazarı Ludek Paşman, politik nedenlerden dolayı ana vatanını terk etmeden önce Çekoslovakya Bridge Federasyonu Başkanı'ydı. Üniversal kişiliğe sahip olan Lasker bir tiyatro oyunu da yazdı ve bu piyes Berlin Şehir Tiyatrosu'nda oynanmıştır. Satranç yazarı olarak Lasker çok önemli eserler meydana getirdi. Satrançta Sağduyu ve Satranç Ders Kitabı. Bu kitaplarda kendi partilerinde uyguladığı Steinitz'in fikirlerine dayanan fakat hayli yenileştirilmiş satranç stratejisine ait bilgiler verilmiştir. Lasker, Steinitz'in mantıklı oyun ilmini rakibin psikolojisini de göz önüne alması sayesinde tamamlamıştır. Lasker genellikle objektif olarak en iyiyi değil, rakibi için en nahoş hamleyi arıyordu. Bildiğimiz gibi Lasker, Mücadele adlı felsefik eser yazmıştır. Fakat satrançta da mücadele onun rehberlik eden fikriydi. Sırası gelmişken şu ilginç fikri aktarmak yerinde olur. Lasker, satrancı mücadele, Spassky, spor, bazıları ilim, diğerleri Alekin başta olmak üzere sanat sayarlar. Gerçekte ise bu kral oyunu bütün bu sahaları içermektedir. Tanınmış Amerikalı müzik tenkitçisi ve satranç yazarı Schoenberg, Satrancın Büyük Ustaları adlı eserinde söylüyor bu cümleyi. Lasker'in stilini karakterize etmek için en uygun deyim belki de virtüözdür. Açık, karışık, belli olmayan konumlarda Lasker tüm rakiplerinden daha üstündü. Soğukkanlı savunması onun en büyük dayanma prensibi sayesinde büyük başarılar kazanmıştır. Lasker şöyle diyordu: "Hayat belirsizdir. Bereket versin ki satranç da öyledir. Çünkü içinde her şey 2 × 2 = 4 gibi açık olan bir oyun hiç kimsenin ilgisini çekemezdi." Lasker, 1894'te kazandığı dünya şampiyonluğunu bundan sonra 7 kez korumuştur. Oynadığı ünvan maçları şunlardır: Steinitz 1896 +10 = 2 = 5, Marshall 1907 +8 = 10 = 7, Taraş 1908 artı 8 eksi 3 eşit 5. Janowski, 1908 artı 7 eksi 1 eşit 2. Schleiter, 1910 artı 1 eksi 1 eşit 8. Bugünlerde de bilindiği gibi maç berabere biterse ünvan şampiyonda kalır. Örneğin Karpov, Kasparov, Sevilla 1987'de olduğu gibi. Janowski 1911 artı 8 eksi 10 eşit 3 ve Taraş 1916 artı 5 eksi 0 eşit 1. Bu maçlardan sonra Lasker 1921'de Capablanca'ya karşı bir maç kaybetmiştir. Uzun yıllar ana vatanında yaşayan Lasker, 1. Dünya Harbi'ni kaybeden Almanya'daki mali şartlar yüzünden bu maçı oynamak zorunda kaldı. Lasker, anlaşmaya göre 24 oyunlu olan bu maçı 14. partiden sonra skor eksi 4 eşit 10 iken terk etti. Bu fena sonuca sadece yaş farkıyla Capablanca 33, Lasker 53 yaşındaydı. Açıklamak biraz zordur. Çünkü aşağıda verilen turnuva sonuçlarının gösterdiği gibi Lasker daha uzun yıllar boyunca olağanüstü kuvvetli oynayabilmişti. Büyük bir olasılıkla Capablanca artık o zaman da gerçekten Lasker'den daha kuvvetli bir maç oyuncusuydu. Turnuvalarda Capablanca sağlam stiline uygun olarak çok az parti kaybetmişti. Fakat buna karşı bazen özellikle turnuvaların ilk turlarında biraz fazla beraberlik yapıyordu. Bununla beraber objektif kalmak için şunu da anmak faydalı olur ki Lasker'in önceden de korktuğu ve gerçekten onu fena etkileyen tropik Havana ikliminin kötü sonuçta önemli bir rolü olduğu kuşkusuzdur. Lasker'in en büyük turnuva zaferleri şunlardır. Peterburg 1895, Nürnberg 1896, Londra 1898. Bu turnuvada Lasker çok kuvvetli ustaları Marowski, Janowski, Filsbury ve bunun gibi eksi 4,5 puan farkı ile geride bıraktı. Paris 1900, Peterburg 1914, Berlin 1918, Ostrava Moravska 1923, New York 1924. Satranç tarihinin en önemli büyük turnuvalarından biri olan bu turnuvada yeni dünya şampiyonu Capablanca ve 4. dünya şampiyonu Alekhine'in önünde. Ayrıca onun son olarak Moskova 1935 turnuvasında 67 yaşındayken elde ettiği gerçekten üstün bir başarı hala satranççıların hatırlarındadır. Bu turnuvada Lasker, 1. ve 2. yerleri paylaşan Botvinnik ve Flor'un arkasında yarım puan gibi azıcık bir farkla üçüncülüğü kazanıp birçok ünlü büyük ustaları ve en kuvvetli Rus ustaları geri bıraktı. Üstelik hiçbir parti kaybetmeyen Lasker, Capablanca'ya karşı da kazandı. Sırası gelmişken şunu anmak yerinde olur ki, Lasker'in ölürken söylediği son sözleri satrancın kralı olmuştu ve kuşkusuz haklıydı. Satranç tarihinin en kuvvetli turnuvalarından biri Peterburg 1914 turnuvasıdır. Bu turnuvaya ancak büyük bir uluslararası turnuvada en az bir kez birincilik kazanan ustalar davet edilmiştir. Bu nedenden dolayı Günzberg ve Blackburn artık eski dev kuvvetini kaybetmiş olmasına rağmen bu turnuvada oynamışlardır. Birincilik ödülünü Capablanca'nın önünde Lasker kazandı. İlk 5 ödülü alan ustalar şunlar: Lasker, Alekhine, Capablanca, Marshall, Taraş. Bundan sonra bu 5 oyuncu Grandmaster yani büyük usta sayılırlardı. Resmen ilk defa bu turnuvanın patronu olan Rus çarı, son Rus çarı Nikolay II. Tarafından verilen bu ünvan, bilindiği gibi bundan sonraki yıllarda en yüksek sınıftaki oyunculara verilmekteydi. Zamanımızda ise ancak FIDE'nin kurallarına göre kazanılabilmektedir. Bölüm 5. Jose Raul Capablanca. Bilindiği gibi Lasker'i 1921 yılında artı 4, eksi 0, eşit 10 skoru ile yenen Capablanca 1888-1942 3. Dünya Satranç Şampiyonu olmuştur. Capablanca Satranç Kariyerim isimli kitabında anlattığına göre satranç hayatı 4 yaşında başlamış. Birçok kez babasının, amcası ve diğer partnerlerle oynadığı partileri izleyen Jose, bir gün babasına bir parti oynamayı önermiş. Oğlunu kırmayan babası bu öneriyi kabul etmiş ve onun hayatında ilk olan bu partide kurallarına uygun ve hiç de fena olmayan hamleler yaptığını görünce hayret etmiş. Çok kısa zaman sonra evindeki partnerleri değil, ana vatanı olan Küba'nın daha kuvvetli rakiplerini de sırayla yenmeye başlamış. Geçen yüzyılda da birkaç dünya şampiyonluğu maçları düzenleyen Küba'da satranç oyunu daima çok popülerdi. Ve 1900 yılında çok tecrübeli ve kuvvetli Küba şampiyonu Corzo'yu ünvan maçında yenip 12 yaşındayken Küba şampiyonu olmuştur. Skor artı 4, eksi 2, eşit 6. Capablanca'nın ilk partilerde göze çarpan dehasının erken olgunluğu satranç tarihinde bir benzeri yoktur. Akla gelebilen aşağı yukarı ona en yakın kişi 8 yaşında babası organizatör olmak üzere turne yapan ve çeşitli Avrupa şehirlerinde simultane oyunlarında iyi başarılar elde eden, satranç tarihinde en tanınmış harika çocuklardan biri olan Samuel Reshevski'dir. Fakat o da, ya diğer adı da Semi diye yazıyor. Fakat o da sağlam oyun ve olgun teknik bakımından Capablanca ile aynı düzeyde değildi. Fakat Amerika'ya yüksek tahsil için gitmiş olan Capablanca'nın yukarıda sözü geçen Corzo ile yaptığı maçtan daha çok sansasyon yaratan olay, asrımızın ilk yarısında en kuvvetli büyük ustalarından biri sayılan ve özellikle turnuvalarda daima üstün başarılar kazanan Amerika şampiyonu Frank Marshall'a karşı 1909'da artı 8, eksi 1, eşit 14 skoruyla bir maçı kazanması oldu. Bu sonucun doğru değerlendirilmesi için şunu anmak yeterli olur. Marshall, satranç tarihinin en ünlü turnuvalarından biri olan Cambridge Springs 1904'te Lasker, Yanofsky ve aşağı yukarı tüm diğer kuvvetli oyuncuların önünde birinci olmuştur. Capablanca için artık Avrupa'ya gitme zamanı gelmişti. Capablanca birçok kez Murphy ile karşılaştırılır ve bu da nedensiz değil. İkisi de İspanyol soyundan gelmiş. İkisi de çok erken, çocuk yaşlarda iyi oynamayı öğrenmiş ve 12 yaşında gerçekten usta olmuşlardı. 20 yaşındayken onlar zamanlarının tüm Amerika oyuncularını yenmiş ve bundan hemen sonra Avrupa'ya giderek tarihteki unutulmaz yerlerini garantilemişlerdi. Ancak paralellik burada bitiyor. Murphy bildiğimiz gibi ancak 22 yaşındayken kişisel nedenlerden ötürü uluslararası satranç sahnesinden yenilmeden çekildi. Capablanca ise göreceğimiz gibi birçok başarılarından sonra 1927 yılında Alekhine karşı maçı ve böylece dünya şampiyonluğu ünvanını kaybettikten sonra da uluslararası turnuvalarda olağanüstü başarılar kazanmaya devam etmişti. Capablanca'nın ilk büyük uluslararası turnuvası San Sebastian 1911 onun en büyük başarılarından biri olmuştur. Capablanca bu turnuvada Lasker hariç pratik olarak bütün ileri gelen satranççıların önünde artı 6, eksi 1, eşit 7 skoruyla birinci oldu. Oysa bu turnuva Lasker ile dünya birinciliği maçı oynayacak rakibi belirtecek turnuva olarak sayılırdı. Her ne kadar Capablanca böyle bir maçı kısa bir zaman sonra oynamak istemişse de Lasker'in ileri sürdüğü bazı şartlar ve ortaya çıkan bir anlaşmazlık yüzünden bu maç ancak 10 sene geçtikten sonra oynayabilmiştir. Bildiğimiz gibi Peterburg 1914 turnuvasında Capablanca Lasker'in sadece yarım puan gerisinde ve Alekhine'in 3 puan önünde ikinci olmuştur. Ve böylece San Sebastian 1911'de kazandığı büyük başarının rastlantı olmadığını kanıtlamıştır. Bunun üzerine aralarındaki maç problemi yeniden alevlenmiş. İlişkileri pek iyi olmayan bu iki rakip, yüksek seviyedeki tanınmış resmi kimseleri de içeren Peterburg Satranç Birliği arabuluculuğu neticesinde sorunu konuşmuşlar ve bundan sonra barış belirtisi olarak Lasker son şölende Kübalı'ya el uzatmış. Fakat o yıl başlamış olan Birinci Dünya Savaşı yüzünden bu maç ancak 7 yıl sonra oynanmıştı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında uluslararası satrançtaki canlılık elbette hayli azalmış. Fakat harp bittikten sonra satranç hayatının nabzı yine ve gitgide daha hızlı atmaya başlamıştı. Çeşitli ülkelerde düzenli olarak uluslararası turnuvalar oynanmaya başlanmış. Dünya arenasında yeni satranççılar ortaya çıkmıştı. Bunlardan bazıları elde edilen başarıları sayesinde dünya şampiyonunun gerçekten dünyada en kuvvetli oyuncu olup olmadığı sorusunu meydana getirmişti. Elbette Lasker ile maç oynamak için en kuvvetli aday Capablanca'ydı. Ve 1921'de maç yeri Havana'nın iklimi göz önüne alınarak oraya daha geç Mart'ta veya Nisan'da gitmeyi öneren dostlarının sakındırmalarına kulak asmayan Lasker, bilindiği gibi maçı eksi 4 artı 10 eşit 10 skoruyla kaybetmiştir. Burada şunu da anmak ilginç olur ki 14. partisini kaybettikten sonra 24 partili maçı terk eden Lasker, daha önce maçı ılımlı bir iklimde devam etmek için rica etmişti. Fakat Capablanca buna yanaşmadı. Birincilik maçını kazandıktan bir yıl sonra Capablanca üstünlüğünü çok inandırıcı şekilde Londra 1922 turnuvasında ispat etmiştir. Harpten sonra bu ilk büyük uluslararası turnuvanın sonuçları şöyledir. Capablanca 13 (parantez içinde artı 11, eksi 0, eşit 4) kapattı parantezi. Alekin artı 11,5, Widmar 11, Rubinstein 10,5, Bogojubov 9, Reti ve Tartakover 8,5, Marovski ve Yates 8 ve bunun gibi. Bundan sonra Alekin ile yaptığı maçtan önce Capablanca 3 büyük turnuvada daha oynamıştır. İlk önce bunlardan New York 24 ve Moskova 1925'i göz önüne alalım. New York 1924. Satranç tarihinin en ünlü turnuvalarından biri olan çift rauntlu herkes herkesle iki parti olarak oynanan 11 kişilik bu turnuvada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Lasker 16, Capablanca 14,5, Alekhine 12, Marshall 11, Reti 10,5, Marovski 10, Bogojubov 9,5 ve bunun gibi. Burada şunu anmak ilginç olabilir. Peterburg 1914'ten sonra New York 24 turnuvasına kadar Capablanca toplam olarak 72 parti oynamış ve bunlardan sadece bir tane kaybetmiş. O da Yanovski ve Kostic hariç ancak yerli satranççıları içeren New York 1916 turnuvasında. Bunun için Capablanca New York 1924 turnuvasının ilk turlarında Reti'ye yenildiği zaman bütün dünya gazetelerinde sansasyon olarak Capablanca bir parti kaybetti haberi yayınlanmıştır. Moskova 1925. Bu büyük turnuvada 21 satranççı, Alekin hariç birçok büyük usta, tanınmış uluslararası ustalar ve en kuvvetli Sovyet ustaları Capablanca ancak 3. olabilmiş. 1. Bogojubov 15,5, 2. Lasker 14, 3. Capablanca 13,5 ve üstelik nispeten az tanınmış 2 Rus oyuncusuna oyun vermiştir. Anımsanan bu iki turnuvada Capablanca özellikle ilk turlarda yeterli derecede etkin ve açılışlarda dakik oynayamıyordu. Bununla beraber bir turnuvada bir parti kaybettikten sonra o genellikle çok daha iyi oynamaya başlıyordu. Fakat olağanüstü sağlam ve rizikosuz oyun stili yüzünden Capablanca biraz fazla beraberlik yaparak aslında ona yaraşır, yüksek yerleri kaçırıyordu. Örneğin Moskova turnuvasında bu şekilde Capablanca son yerlerde kalan 9 oyuncuya karşı oynanan partilerden 6,5 puan, Bogojubov ise 9 puan almıştır. Capablanca'nın efsanevi oyun sağlamlığında belli bir azalma belki de fazla önemli olmamakla beraber hissediliyordu. Oysa genç yaşlarından başlayarak Londra 1922 hatta New York 1924 turnuvası dahil olmak üzere uzun zaman tam anlamıyla kusursuzdu. Onun satrançta olağanüstü başarıları inanılmaz çalışma çabası çağdaşı Alekin'de olduğu gibi ve hayatını sadece satranca bağlamasına değil daha çok doğuştan gelen yeteneğe ve fantastik pozisyonel konumsal hissine dayanıyordu. Capablanca'nın partilerinde sağlam olmayan stratejik planlara, teknik hatalara, riskli hücumlara hemen hemen hiç rastlanmıyordu. Kombinezonları aşağı yukarı daima çok ileriye hesaplamış ve konumsal türdendiler. Tüm bu nedenlerden ötürü satranç dünyasında kısaltılmış ismi Capa ile anılan Capablanca yenilmez sayılırdı. Bu bölümle ilgili olarak bazı otoritelerin düşüncelerini burada aktarmak yerinde olur. Capablanca'nın duru stili, demir gibi mantığı ve daima dakikliği içerir. O çok pratik, yaratıcı ve enerjiktir. Oyununun derinliği bir matematikçinin telaşsızlığını yansıtmaktadır. Capablanca daima açık, karışık olmayan konumları üstün tutmaktadır. Lasker. Capablanca, Taraş'ın satranca getirdiği stilini kusursuz hale sokmuştur. Gelişmede sakınma, açıklık, saltık yani mutlak doğruluğa yönseme. Tanınmış Avusturyalı, sonradan Amerikalı satranç ustası ve yazarı Hans Kmoch demiş bunu. Murphy'nin her bir hamle ile yeni figür geliştir kuralının aksine Capablanca çok daha az dogmatik olarak figürlerini daima konuma uygun mantıklı bir plana göre geliştiriyordu. Bu ise Sovyet satranç ekolünün geliştirdiği dinamik armoni prensibinin bir kısmıdır. Rus büyük ustası ve birçok tanınmış teorik satranç eseri yazarı Suetin söylemiş bu sözü. Pekala, Capablanca'nın oyununda yukarıda sözü geçen değişiklik nasıl meydana geldi? Çeşitli kaynaklardaki bilgileri ve düşünceleri aktarmaya çalışalım. Kübalı satranççı, dünya şampiyonluğunu kazandığı vakit ününün ve ustalığının doruğunda bulunuyordu. Dünya Capablanca'nın zaferini kayıtsız ve şartsız olarak kabul ediyordu. Dahiyane Kübalı satranç makinesi ve ilahların gözdesi gibi yüceltici deyimler onun için her yerde kullanılıyordu. Ve Kappa ustalığına kendi de öyle inanmıştı ki 1921-1923 periyodu ile ilgili olarak hayatımda bir parti daha kaybetmeyeceğim diye düşündüğüm anlar vardı diye yazmıştı. Fakat her şeyden çok Lasker'e karşı maç kazanması Capablanca'yı negatif anlamda etkilemişti. En yüksek amaca eriştikten sonra onun için artık daha fazla ilerlemeye ve oyununu daha da kusursuz hale getirmeye gerekli itici güç kalmadı. Eskiden de çok seyrek kaybeden Capablanca'nın ününün doruğunda bulunması artık rizikodan kaçınmak ve bir yenilginin tehlikesini tamamen uzaklaştırmak yönsemesi, yaratıcı eylem sahasının daraltılmasına götürmüştür. Capablanca gerçekten olağanüstü bir kombinezon yeteneğine sahipti. Oysa artık kombinezonları içeren konumlarla uğraşmak pek hoşuna gitmiyordu. Tahtada problemler meydana geldiği vakit Capablanca bunları karışık olmayan şekilde çözüyordu. En küçük avantajları hatasız çalışan bir otomat gibi teknik yoldan kazanca çeviriyordu. Şampiyonluk ünvanını elde ettikten sonra Capablanca milli kahraman, doğum günü ise Capablanca günü olarak ilan edilmiş ve kendisine iyi mali olanaklar sağlayan ve gerçekte çalışmasını gerektirmeyen bir nevi fahri diplomat ünvanı verilmiştir. Bu başarılar ve saygı havasında performansının yükselmesini beklemek biraz zordu. Sonuçta herhangi başka büyük usta için büyük bir başarı sayılabilen fakat Kappa için belli bir başarısızlık olan Moskova 1925 turnuvasındaki üçüncülük meydana gelmiştir. Bundan sonra New York 1927 turnuvasına kadar geçen 2 yılda Capablanca satranç çalışmalarına her zamankinden fazla önem verdi ve böylece bu turnuvada eski kuvvetine sahip olduğunu bir kere daha açık bir şekilde ispat etti. 4 roundlu New York 1927 turnuvasında herkes herkesle 4'er parti, bir oyuncu toplam olarak 20 parti oynadı. Sonuçlar şöyle oldu. 1. Capablanca 14 puan. Parantez içinde artı 8, eksi 0, eşit 12. Ayrıca tüm maçları kazanmıştı. Kapattı parantezi. Alekin 11.5, Nimzovic 10.5, Widmar 10, Spielman 8, Marshall 6. Böylece Lasker hariç zamanın en başarılı büyük ustalarını bir araya getiren bu ünlü turnuvayı Capablanca başta gelen rakibi Dr. Alexander Alekin'i 2.5 puan gibi büyük bir farkla geride bırakarak parlak bir şekilde kazandı. Alekin ise ikinciliği sayesinde Capablanca ile dünya şampiyonluğu maçını aynı yılda oynamaya hak kazanmıştı. Bütün dünyada satranç otoriteleri, Richard Rettie hariç, bu maçta Alekin'e hiç şans tanımıyorlardı. Fakat Capablanca bu turnuvadan sonra yenilmezliğine daha da fazla inandığı ve hazırlıklara önem vermediği halde Alekin var kuvvetle analitik çalışmalara daldı. Özellikle Capablanca'nın bu turnuvada ve daha önce oynadığı birçok partiyi ayrıntılı olarak inceledi. Bu arada Capablanca'nın oyununda diğer ustaların görmediği bazı zayıf yerleri tespit etmişti. Örneğin kuvvetli entüisyona güvendiği ve bunun hallerin çoğunda çok kuvvetli tekniğiyle bütün turnuvalarda yeterli geldiği için Capablanca'nın dikkati ve tehlikelere karşı sezme yeteneği zamanla azaldı. Modern açılışların inceliklerine yeterli derecede önem vermemesi ve bunun gibi. Başlangıçta Alekin hiç acele etmeyip elde edilen bu sonuçlar hakkında hiç kimseye bir tek söz söylemedi. Ancak tamamen beklenmediği şekilde 1927'de artı 6, eksi 3, eşit 25 skoruyla ünvan maçını kazandıktan sonra bunları yayınladı. Onlar arasında New York 1927 turnuvasından önce oynanan partilerin skoru Capablanca'nın lehine +6, -0, -3'tü. New York 1927 turnuvasında ise Capablanca Alekin'i 2,5 puan geride bırakıp üstelik ona karşı ezici bir parti kazandıktan sonra üstünlüğüne o kadar inanmıştı ki bir basın toplantısında "Beni yenmek için bir mucize gereklidir," demişti. Maç sırasında Alekin 6 tane diş çekmek zorundaydı. Fakat buna rağmen hiçbir serbest gün almak istememişti. Ve bu satranç maratonu bittikten sonra şakacı bir tavırla "Zararı yok, her çekilen dişe karşı ben Capablanca'dan bir parti aldım," dedi. Capablanca Alekin maçından sonra 60 yıldan fazla süre geçti ve hala bazen bunlardan kim daha iyiydi sorusu karşısında kalıyoruz. Oysa bu problemi objektif olarak aydınlatmak için iki faktörü göz önüne almak az çok zorunludur. Bunlar yetenek ve çalışma. Biraz basit fakat kuşkusuz oldukça doğru ve düşündürücü bir formül bunları deha kavramıyla bağlamaktadır. Deha, yetenek artı çalışma. Deha eşittir yetenek artı çalışma. Yetenek bakımından Capablanca büyük bir olasılıkla satranç tarihinde birinci yerde bulunmaktadır. Fakat çalışma bakımından aynı şey hiç söylenemez. Alekin de çok istidatlı, yetenekli bir satranççıydı. Buna hiç kimse itiraz etmiyor ve edemez de. Fakat aynı zamanda o korkunç denilecek kadar çalışkandı. Ve bu kombinezon sayesinde en az üvey ile 1935 oynadığı maça kadar şimdi göreceğimiz gibi uluslararası sahnede üstünlüğünü parlak bir şekilde ispatladı. Hollandalı üveye 1935 yılında aslında disiplinsiz hayat tarzı ve alkolü ölçüsüz kullanması yüzünden bir ünvan maçı -9, +8, -13 kaybettikten sonra 1937 yılında +10, -4, -1 gibi parlak bir sonuçla kariyerin doruğunda bulunan üveden rövanş aldı. Göz önüne aldığımız konuda belki de daha ilginç bir örnek Amerikalı Bobby Fischer'in kariyeridir. 6 yaşında satrancı öğrenen Fischer, 14 yaşında Amerika şampiyonu ve bir yıl sonra 15 yaşındayken dünya şampiyonu adaylarının oynadığı zonlar arası Portoroz 1958 turnuvasında 5. sırada yer aldıktan sonra satranç tarihinin en genç büyük ustası olmuştu. Bunlar Fischer'in olağanüstü istidatlı yani yetenekli olduğunun kanıtı için yeter de artar. Fakat ileride göreceğimiz gibi 1972'de dünya şampiyonu oluncaya kadar Bobby gerçekten çok, bazılarına göre günde 10-12 hatta 14 saat çalışırdı. Bugünkü uluslararası turnuvalarda belli bir başarıyla oynamak için çeşitli kuvvetteki ustalar zaten her gün birkaç saat satranç teorisindeki yenilikleri, diğer satranççıların partilerini incelemesi ve bunun gibiyle uğraşmak zorundadır. Ancak çalışma zamanı genellikle en çok 6-7 saattir. Fischer 1971-1972'de bütün çağdaş ustalara göre satranç tarihinde eşi olmayan bir üstünlüğe ulaşmıştı. O zamanki turnuvalarda büyük başarılar kazanan ustaları kolayca adaylar maçlarında Taimanov ile 6-0, Larsen ile 6-0, Petrosyan ile +5, -1, -3 yendikten sonra Boris Spassky'yi yüzyılın maçı olarak adlandırılan karşılaşmada +7, -3 eşit 11 skoru ile yendi. Üstelik maçın ikinci partisini bazı şartları protesto eden Fischer oynamadı. Öyle ki gerçekten oynanmış 20 partinin skoru artı 7 eksi 2 eşit 11'dir. Fischer'den sonra böyle bir salt üstünlük kesinlikle yoktur. Bazı şartlar yüzünden oynamak istemeyen Fischer ile maç yapmadan şampiyon olmuş ve 10 yıl bu unvanı taşımış olan Karpov, örneğin daimi rakip olan Korşnoy'a karşı Filipinler'de oynandığı unvan maçını skor artı 5 eksi 5 eşit 21 iken az kala kaybediyordu. Şimdi ise Kasparov ve Karpov'un oynadıkları 4 unvan maçında oynanan 120 partinin toplam skoru artı 17 eksi 16 eşit 87 bugünkü dünya şampiyonu Kasparov'un lehine. Demek Fischer'inki gibi değil. Önceki bölümlerde gördüğümüz Steinitz veya Lasker'in üstünlüğü de pek yoktur. Ayrıca en başarılı büyük ustaları hesaba katılırsa, bugünlerde dünya şampiyonunu daha çok tanınmış Latince eşitler arasında birinci Primus Inter Pares deyimiyle karakterize etmek doğru olur. Geçen yıllardaki ihmalleri pahalı ödeyen Capablanca, ünvan maçını kaybettikten sonra iyi başarılarla 17 uluslararası turnuvada oynamış ve genellikle iyi sonuçlar elde ettiği bu turnuvaların 8'ini kazanmıştır. Berlin 1929. Bu çok kuvvetli çift roundlu turnuvada Capablanca hiçbir parti kaybetmeden 8,5 puanla Nimzowitsch 7, Spielmann 6,5 ve diğer kuvvetli büyük ustaları geri bırakarak birinci oldu. Karlsbad 1929. O zamanın Alekhin ve Lasker hariç pratik olarak dünyanın en kuvvetli 22 ustaların oynadığı turnuvada Capablanca, Spielmann ile beraber 2 ve 3. yerleri paylaştı. Turnuvanın sonucu 1 Nimzowitsch 15, 2 ve 3 Capablanca ve Spielmann 14,5, 4 Rubinstein 14, 5 7 Profesör Becker, Doktor Üve, Profesör Widmar 12, Bogojuvov 11,5 ve bunun gibi. Moskova 1935. 1 ve 2 Botvinnik ve Flor 13 parantez içinde 19 partiden dedi. Lasker 12,5, Capablanca 12, Spielmann 11 ve bunun gibi. Moskova 1936. Çift roundlu olan bu turnuvanın sonuçları. 1 Capablanca 13, 2 Botvinnik 12, 3 Flor 9,5, 4 Lilienthal 9 ve bunun gibi. Bütün satranç tarihinin en ünlü turnuvalarından biri olan Nottingham 1936 turnuvası. 1 ve 2 Capablanca ve Botvinnik 10, 3 ve 5 Üve, Fine, Resevski 9,5, Alekhin 9, 7 ve 8 Lasker ve Flor 8,5. Ve bundan sonra bu ekstra klastan 2,5 puan farkıyla geride kalan 9 Widmar, 6 10 11 Bogojubov ve Tartakover 5,5 ve 4 İngiliz ustası. Şimdi göz önünden geçirilen dönem içinde Capablanca ayrıca 1932'de Üve'yi artı 2 eksi 0 eşit 8 gibi bir skorla bir maçta yendi. Burada şunu anmak yerinde olur ki Capablanca birkaç yıl Alekhin ile bir rövanş maçı oynamak için çok uğraştı. Ancak Alekhin bunun yerine Bogojubov ile oynamayı ve nispeten kolay kazanmayı üstün tuttu. Üve maçlarından önce o 1929 ve 1934'te Bogojubov ile iki maç oynadı. artı 11, eksi 5 eşit 9 ve artı 8, eksi 3 eşit 15. Oysa Bogojubov 1922-1936 yıllarında büyük uluslararası turnuvalarda Capablanca ile 6 parti oynamış ve bunlardan sadece bir partide beraberlik yapmayı başarmıştı. Üstelik Capablanca'nın kazandığı güzel partiler oldukça ünlü oldu. Capablanca, kendi uyguladığı prensipleri, büyük başarı kazanan satranç stratejisinin esasları ve son dersler eserlerinde açıklatmıştır. Onun Satranç Kariyerim kitabı ise vaktiyle satranç dünyasında bir nevi bestseller olmuştu. Burada şunu da kısaca hatırlatalım ki vaktiyle 30'lu yılların sonuna doğru Capablanca satrancın beraberlik ölümü problemiyle uğraşıyordu. Turnuvalarda çok seyrek bir partiyi kaybeden Capablanca bildiğimiz gibi nispeten çok beraberlik yapıyordu. Belki de bu yenilmez stiline bağlı olarak diyordu ki bir gün ileri gelen ustalar teknik bakımdan o kadar kusursuz oynayacaklar ki aralarında bütün partiler berabere kalacak. Bereket versin ki satrancın zamanımızdaki gelişmesi Capablanca'nın bu kehanetini pek doğrulayacak nitelikte olmadı. Ancak şunu da ekleyelim ki sadece seçkin büyük ustaların oynadığı turnuvalarda beraberlik partilerinin yüzdesi hayli yüksek. Örneğin son Dünya Kupası turnuvasında %65'tir. Scicletea 11-8-3-9-1989. 16 kişilik bu turnuvada 1 ve 2. yerleri Karpov ve Kasparov paylaştılar. Bu sonucu elde etmek için sadece 4 parti kazanmak, kalanları ise berabere bitirmek yeterliydi. Turnuvanın seviyesi hakkında bir fikir vermek amacıyla şunu ekleyelim ki 14. Korşnoy ve sonuncu da Vajanyan olmuştu. Beraberlik ölümüne çare bulmak amacıyla Capablanca 2 yeni figür eklenmesi ve 100 hanelik tahtada oynanmasını arzuluyor ve propaganda yapıyordu. Ancak bu fikir hiç destek bulmadı. Şunu da hatırlatalım ki daima büyük ilgi uyandıran Capablanca'nın simultane oyunları satrancın yayılmasında büyük rol oynadı. Bu konuya ait bilgiler bazen hassas olmayan bir şekilde yayınlanmaktadır. Örneğin Hollandalı usta Böhm'ün 1977 tarihinde Den Haag şehrinde 26 saatte 460 parti oynayarak yeni rekorun sahibi olmuştur yazılır. Kısmen bu doğrudur. Çünkü bundan önceki rekor 271 parti aynı zamanda oynayan Amerikalı usta Koltanovski'nindi. Ancak bu haberlerde daha çok Guinness'in ünlü rekorlar kitabına uyacak şekilde sadece tahtaların sayısı göz önüne alınmaktadır. Buysa yanlıştır. 460 parti oynamış olan Böhm'ün sonucu artı 390 eksi 21 eşit 49 yani 414,5 bölü 45,5 veya %90'dır. Oysa gerçek rekor Capablanca'nın elinde bulunmaktadır. 1922'de o Selevant'ta 103 parti oynamış fakat bunlardan sadece bir beraberlik vermiştir. Demek ki sonuç artı 102 eksi 0 eşit 1 yani 102,5 bölü 0,5 veya %99,5 inanılmaz denilebilen ve erişilmesi aşağı yukarı olanaksız olan bir rekordur.